Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, herkese merhabalar. Seslerin İzinde programı ile birlikteyiz. Çok kıymetli Mehmet Kemiksiz Hocam ve Saz Refakatinde Hasan Kiriş abi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş
Hasan
bulduk.
Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Geçtiğimiz hafta programın sonlarına doğru yine bir bahis yarıda kalmıştı.
Evet.
Bir Üsküdar'da yanlış hatırlamıyorsam kız korosu çalıştırıyorum. Bana hatırlatırsınız böyle başlarız demiştiniz hocam.
Evet.
Oradan bir girizgah.
Şimdi mevzumuzun ana temasını belki bu programda bize dahil olan dinleyicilerimiz olabilir. Hatırlatalım. Kültürel faaliyetler içerisinde gençlerimizi, özellikle çocuklarımızı kaybettiğimiz noktalardan yeniden tedarik etmeliyiz'in derdindeyiz. Bunun üzerine konuşuyorduk. Biz bunları kaybederken tek tek kaybettiğimiz için toplarken de geri kazanırken de tek tek kazanmak durumundayız. Tek tek emek vermek zorundayız. İhtişamlı binalar dikerek çocuklarımızı bizim düşündüğümüz gibi düşünmeye sevk edemiyoruz. O ortaya çıktı. Yani fiziki mekanlar eyvallah ama içinde orayı dolduracak insanı yetiştirmediğiniz zaman ve ona tek tek emek vermediğiniz zaman onun bir kıymeti kalmadığını görüyoruz. O mekanlar birinin eline geçiyor. Başka bir amaç için fevkalade kullanıyorlar. Bunları yani gördük.
Tek tekten kastınız.
Anlatacağım şimdi.
Buyursunlar.
Şimdi şer odakları diye tabir ettiğimiz, yani çocuklarımızın gönlünü çalan, gönlüne giren, beynini yıkayan, onları bizim inançlarımız, bizim felsefemiz, bizim duygularımızdan çeviren hareketlere bakın. Toplu halde bir gidiş yok oralarda. Tek tek ulaşıyorlar. Tek tek biri konuşuyor. Adeta bir misyoner gibi davranıyor. Kültürel misyoner gibi. Diyor ki bak şu şöyle bir parça var. Şöyle bir Koreli ya da şulu bulu bir parça. Bak şöyle bir şey oluyor. Şu dansı var. Çocuk gitti. Ha, bunun muadili bizim yapmamız gereken iş burada. Onun için dedim 11 ile 13 yaş, 14 yaş arası çocuklar. 40 tane kız çocuğu. Üsküdar'da bir okulda. Haftada bir gün gidiyorum. Onların sosyal etkinlik saatinde onlar güzel sesli çocuklar. Onları topluyorum. Bunlar önce çocuk ilahileri öğretmeye başladım. İçlerinde çok kabiliyetli olanlar var. Bazıları enstrümana yöneldi. Bir şeyler çalmaya çalışıyorlar. Kurslara gidiyorlar filan. Şimdi biz zannediyoruz ki hemen göndereceğiz. Bir an önce sanatçı olacak ve olacak. Buradaki kazancımızı biz analiz edemiyoruz. Bir, çocuğu bir yere gönderiyorsun. O saat içinde sizin gönlünüzün istemediği başka bir şey yapamıyor. Bir kere o saati orada geçiriyor. Bu bir kazanç. Bir şeyler öğreniyor. O ortamlarda çünkü hep tasavvufi bir takım konular geçiyor. Güfteden geçiyor. Bir bestekarın ya da bir güfte sahibinin hayatından bir şey geçiyor. Bir isim duyuyor çocuk. Oradan bir şey kapıyor. Arkasından eser geçiyorsunuz ve bu eser kalıyor. İnanın bir dönem içinde ortalama 20 civarında eser geçiyoruz. Bu çocukların hepsi sanatçı olacak değil. Bu çocukların bir iki tanesi belki profesyonel olarak bununla ilgi duyacak, devam edecek bir enstrüman falan. Ama biz şunu biliyoruz. Bu çocuklar gelecek 100 seneye hükmedecek olan çocukları doğuracak. Böyle bakman lazım. Sen ona öğretmiyorsun. Onun çocuğuna öğretiyorsun. Çünkü o bir algı kaptığı zaman oradan onu evine götürecek, yansıtacak. Böyle bakmak lazım olaya. Ve biz bu şekilde çalışmalıyız. Bu bir dert olmalı bizde. Ve bu dertle dertlenmeliyiz biz. Dergahlara gelen bütün muhip olan, muhip değil, affedersiniz yanlış söylüyorum, talip. Talebe yani. Talebeden, bir şey talep ediyor. Gönül tenvirini, gönül ahlakını ya da ahlaki faziletleri talep edip geliyor. Bir talip, ona mürşit bakıyor. Onun hangi gönül yarası ya da gönül hastalığı varsa oradan tedavi etmeye başlıyor. Yavaş yavaş işleyerek onu seyri sülüke sokuyor. Bu tek tek adam kazanmak demektir. Güruh, büyük kalabalıklar halinde yapılan infialler ya da nümayişler geride su çekildiği zaman altında bize bir şey bırakmıyor. Biz oraların derdinde olmalıyız. Unutmamalıyız ki bir toplumda toplumu dönüştüren, toplumda öne çıkıp da söz söylediği zaman insanların sözünü dinleyebileceği kişilerin toplumun %100'lük oranına, %100'üne oranı %1,5'la 1,75'tir. Bunu hep söylüyorum ben. Evet. Bu çok uluslararası yapılan pek çok araştırma var bu konuda. Demek ki biz o %1,5'u yetiştirmek, onları sanata yerleştirmek, onları siyasete yerleştirmek, onları ekonomiye yerleştirmek, onları toplumun su başlarına yerleştirme derdinde olmalıyız. Onlar ahlaklı insanlar olacaklar. Ama kendi kültürlerine küfreden değil de, kendi kültürlerinden tiksinen, iğrenen değil de, kendi kültürleriyle var olduğu zaman daha dört cenahı sağlam olduğunu hisseden, Anadolu'ya ayağını bastığı zaman Anadolu'nun mayalanmış olan toprağından kendisine gelecek olan ilhamları milleti için kullanabilecek düzeye erişebileceğine inanan insan olması lazım. Bu inancı verirseniz gerisi gelir. Ama biz bunu verememişiz. Dış sebepler de olmuş bunda. Müslümanların zayıf düştüğü dönemler olmuş. Hep savaşlar olmuş. Şehadet demişiz, cihat demişiz. Müslüman çocuklarını öne sürmüşüz. Köyden gelmiş çocuk, tarladan çıkmış. Eline vermişiz mavzeri, göndermişiz savaşa. Şehit olmuş. Bizim şu kadar şehidimiz oldu demişiz. Ama bir takım kurgulara bakıyoruz ki gerçekte toplumun eliti, entelektüeli, işte o dönemin, o savaşların olduğu dönemdeki insanların, bakıyoruz ki onlara bir şey olmamış hiç. Onların çoğunun sülalesinde şehit yok. Demek ki burada bir algı yanılması. Buradan şu anlam çıkmasın. Şehadeti tahkir ya da tezif manasında bir şey söylemiyorum burada. Elbette gönlümüzün, kalbimizin en derinliklerinde vatanımız, bayrağımız, ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bizim kanımızın son damlasına kadar savunmamız gereken kutsal değerler bunlar. Mukaddesat değerlerimiz. Ama bir diğer taraftan da kültür de bir mukaddesat değeri kabul edilmesi lazım işte bu dünyada. Etmediğimiz zaman onu mukaddes, çocuğa aktarılması gereken, çocuğun karnının doyduğunu düşünmek kadar aciliyeti olması gereken bir konu olduğunu düşünmediğimiz zaman biz oradan kaybettik hocam. Şimdi kaybetmeye devam ediyoruz.
Tabii şimdi İslam sanatları söz konusu olduğunda büyüklerimiz hep derler ya, sanat ve sanatçı ayrılmaz. Sanatı ve hayatı bambaşka şeyler arz etmez derler. Çünkü İslam sanatları insanı tekamül ettirmeye yarayan araçlardan müteşekkildir. Bütün İslam sanatları derler.
Evet.
İşte sanat güzelin güzelliğini zuhur ettirmektir.
Musiki, cemal sıfatı.
Evet, cemal sıfatını. Musiki için işte elest bezminde
duyulan ses.
Duyulan ses.
Sesin peşinde gitmek.
Evet, ses, o sesin izinden gitmek evet derler. Ama işte o hocalarımızın, büyüklerimizin de bahsetmiş olduğu sanatın aslında insanın ruhunu onaran ve insanı kemal yolunda o merdivenleri belki biraz daha hızlı ritimle çıkabilmesine yarayan bir araç olarak görmek gerekiyor deniyor. Hüdayi Hazretlerini konuşuyoruz. Tabii şimdi muhabbet, ilk programın başında da söyledik. Hazreti Hüdayi merkezinde muhabbetimizin, ama etrafında hale hale genişleyen bir sohbet bu sohbet. Ne tür bu ne konu, bunlar nasıl konular falan diye düşünüyor olabilirler. Siz çok güzel bir geçen haftaya gönderme yaptınız. Fakat işte toplumun değişmesi, aile yapısının değişmesi, alışkanlıklarımızın değişmesinin bir nevi biz seslerin izinden giderek musikiye tesirini konuşuyoruz, evet, aslında.
Aslında bir özünde adımı takip ediyoruz. Birilerinin yürüyüş adımlarının izlerini takip ediyoruz. Bak Safacığım, şöyle bir düşüncem var benim. Bizim şu andaki 20 yaşına kadar olan çocuklarımız Hüdayi deyince, Nasuhi deyince, Nigari deyince, Sezai Gülşen'i deyince, Cerrahi deyince, Halveti deyince bunları mitoloji zannediyor. Bunlar ütopya şeyler. Bunlar hayal aleminde yaşamış insanlar zannediyor. Biz Hüdayi Hazretleri'nin, şimdiki çocuklar anlaması için söylüyorum, CV'sine bir bakalım bakalım. Benim tabirimle serencamına bir bakalım bakalım. Hüdayi Hazretleri Şerefli Koçhisar doğumlu değil mi?
Evet.
1541. Kadılık yaparken, yani hakimlik yaparken kadılığı bırakıp Mehmet Üftaze Hazretlerine bende oluyor. Gidiyor, onun emrine giriyor. Ütopya değil bu ya. Yani mahkeme kararı yazan adam daha lezzetli, daha gönül yolculuğu içeren bir sahaya gidiyor ve orada kadılığı bırakacak duruma geliyor. Bunu yaptıran güç nedir? Bunun içerisinde hepsi var. Aile var, anne baba var, terbiye, adab, erkan, gelenek, görenek, iklim. Etrafın iklimi var. Biz de bugün işte o iklimi oluşturmak için sık sık Hüdayi'den bahsetmeliyiz. Sık sık gönül sultanlarımızdan bahsetmeliyiz. Her ne kadar varsın birileri bunların safsata efendim olduğunu söylesin, empoze etsin. Ama o kadar gerçek safsatanın peşine çocuklar düşürülüyor ki şu anda biz onları oradan alamıyoruz, alıkoyamıyoruz. Mesela Bu şunu söyleyeyim, ondan sonra esere bağlayalım, olur mu? Güzel bir münacatı var Hüdayi Hazretleri'nin. Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena diyor. Oraya geçelim. Ama şuna ne demeli? Hüdayi Hazretleri'nin doğduğu köy Zülfazıl Köyü. Şerefli Koçhisar'ın Zülfazıl Köyü. Hmm. Bu ismi değiştirmişler sonra. Ne koymuşlar adını? Solfasol koymuşlar. Bu yeni değil. Pek çok böyle ulu insanın, hatta bazılarının kabri de yok, biliyorsunuz değil mi? Kabirlerini yok ediyorlar. İnsanlar oradan bir şekilde bağlantı kurup da o düşünce iklimini
yakalayamaz,
tefekkür ederler diye. Zülfazıl Köyü bizim hangi şeyimizi karşılıyor? Medeniyetimizin hangi köküne karşılıyor da biz Solfasol koyuyoruz adını? Bunlar işte bizi hep o köy toplumunda, tarlada meşgul olması gereken insanlar olarak gören insanların bizim üstümüzdeki üst planlarıydı. Şimdi çok şükür, evet, kötülük bir taraftan artıyor. Biz bunu gözlerimizle görüyoruz. Çünkü kötülerin faaliyetleri ve imkanları daha çok. Ama hiç olmasa şu anda iyiler de bir artma trendinde. Burası bizim için sevindirici diyelim. Ve Hasan'cığım bize hadi çağırıyor. Sabahmış bu. Sabaha gidelim.
Thank you. Rahmeti bihad Rahmanım, kerem senden, ihsan senden. Esirgeyici sultanım, kerem senden, ihsan senden. Kulların işi noksandır, senden recamız gufrandır. Adetin daim ihsandır. Senden, ihsan senden. Zümre-i evliya için, cümle-i esfiya için, Hatem-i enbiya için, kerem senden. İhsan senden. Hüdaiye eyle nazar, ta fazlına olamaz har. Budur rica Şam-ı Seher. Kerem senden, ihsan senden. Ey padişah, bize var senden ata, senden kerem. Ey padişah, bize var senden ata, senden kerem. Ey bişibihü bimisal, senden ata, senden kerem. Ey bişibihü bimisal, senden ata, senden kerem. Ey kadiru hayyu vedud, umar hüdayi fazl vücud. Ey kadiru sucudu senden ata, senden kerem. Ta kim bula baki vücud, senden ata, senden kerem.
Teşekkürler Hasan'cığım, eline sağlık.
Rica ederim, ağzınıza sağlık
hocam. Efendim ağzınıza sağlık.
Sağolunuz.
Evet. Hüdaya Hazretleri'nin hayat serencamına bir göz atalım demiştiniz hocam. Tabii Üftada Hazretleri hemen orada ilk göze çarpan isimlerden bir tanesi oluyor. Bu program için hazırlanırken size de bahsettim, epey böyle yoğunlaştırılmış bir okuma yapmaya çalıştım. Oradan da böyle bazı notlar aldım. Üftade Hazretleri'ni belki başka bir programda işleyecek miyiz, konuşacak mıyız? O sizin takdiriniz.
Birkaç tane güftesi var. Benim de bestediğim ve başka bestekarların da bestediği. İnşallah konuşuruz. Ama güzel olur. Bahsetmenizde bir mani yok.
Yani sadece şeyinden, ismin için Üftade. Onun bir hikayesi var imiş.
Evet.
Asıl ismi Mehmet Muhiddin imiş.
Evet.
Bursa Ulu Camii'nde Fahri Müezzinlik'te bulunuyormuş hocam. Bir de orada Doğan Bey Camii varmış. Orada da imamete geçtiği ve bu camide güzel sesiyle ezanlar okuduğu, halkı vecde getirip ilgiyle dinlettiği olurmuş kıraatini. Bu vazifeleri kendisi gönüllü olarak yaparmış. Mehmet Muhiddin'e bir cami mütevellisi, o vakfiyenin görevlisi tarafından bir maaş bağlanmış.
Evet.
O güzel sesiyle insanları da etkilediği için. Bu maaş bağlanma olayının yaşandığı günün gecesinde kendisine rüyasında mertebenden üftade oldun. Farsça oftat düşmek.
Hı hı.
Mertebenden üftade oldun, düştün.
İrtifa kaybettin yani.
Hitabını duymuş rüyasında.
Evet, evet.
Öyle söylenilmiş. Ve Mehmet Muhiddin Hazretleri kendine bağlanan bu maaşı iptal ettirmiş. Ve o zamana kadar yazdığı bütün şiirlerinde kullandığı mahlası olan Muhiddin isminin yerine de o şeyle
Üftade demiş.
Üftade demiş. O olaydan, rüyadan hareketle de Üftade ismini mahlas olarak kullanmaya başlamış pirimiz
Üftade
Hazretleri.
Şimdi Üftade Hazretleri'nin çok şiiri yok. Çok saladır mümine diye başlayan bir güftesini hatırlıyorum. Ramazan ilahisi bu.
Hmm.
Birkaç tane daha var. Hatırıma gelmedi şu an ama çok şiiri yok açıkçası. Yani böyle bir divan tertibi şeklinde değil şiirleri. Böyledir. Birkaç tane bizim Ulu Sultanımızın ya yazdılar, imha ettiler sonra. Çünkü yazmıyor değiller, var şiirleri. Mesela Hacı Bayram Veli de böyle. Merkez Efendi de böyle. Hüdayi Hazretleri'nin talebesi olan Fenai Cennet Mehmet Efendi de böyle. Epey bir şiir var yekün ama mürettep bir divan değil. Dolayısıyla o dönemde bilmiyoruz, bir Molla Kasım mı geldi de onları ayıkladı.
Yoksa bu tasavvuf neşvesinden ileri gelen
bizim ilk başladığımız programda, Hüdayi Hazretleri'ne başladığımız programda ve ikinci programda biraz Hüdayi yolundan bahsettik. Orada son birkaç şey yarım kalmıştı. Onları tamamlayalım bugün isterseniz. Biz Hüdayi yolu çalışmaya başladıktan sonra bulduğumuz bütün eserleri, şimdi biraz sonra okuyacağız mesela, Zekai'de de bestesi var. Klasik döneme ait ve iyi, yani böyle şah makamlardan, Ferahnak mesela bu. Dolayısıyla önümüze çıkan eserleri bir araya toplayıp hepsini de koyamadık maalesef, çalışmaya yetmedi süre. Daha var elimizde. Bunların yapılması gerektiğini ben hala düşünüyorum. Hatta 1990'ların teknolojisiyle yapılan kayıtlarla bugünküler arasında çok dijital farklar var. Dolayısıyla Hüdayi Hazretleri'nin şöyle bir divanı ile beraber, divan büyüklüğünde de bir kalıp kutu içerisinde 5-6 kaç tane eser çıkıyorsa toplayıp onları
prestij bir iş.
Evet, evet, evet. Yapmakta fayda var.
5-6 eser derse CD şeklinde değil mi?
Yani ortalama 17-18 olursa.
Yani şu an bestelenmiş şiirleri herhalde 100'ün çok üstünde değil mi?
Bunlar Hasan Kamil Hoca bildiğim kadarıyla bana da sordular kaç besten var diye. Bir yekün toplamak için bir çalışma yaptırıyor diye aklıma geldi. Acaba kaç tane diye. Ama bizim burada önem atfetmemiz gereken eserlerin başında yenilerden ziyade kadim döneme ait. Yani biraz böyle 100 yıllık geçmiş eserleri. Çünkü onların birkaç yıl sonra icra edenleri olmayacak.
Onlardan almadığınız var mıydı sizin?
Var tabii. Çünkü şöyle işte hep ticari mantık böyle ya. Hareketli eserler olsun, biraz daha ritmik eserler olsun filan olunca klasik yapıdaki ağdalı besteli eserlerin oraya girmesi zorlaşıyor o zaman. Bugün de hala böyle. Bir yapıt yapacaksanız ya çok duygusal, melankolik bir şey olacak, insanların dikkatini celbedecek veyahut da işte çok hareketli, ritmik bir şey olacak veya çok didaktik bir şey olacak. Yani dikkat çekecek. Yoksa bu eserlerin, tabii ki biz biliyoruz, hepsi aynı güçlü değil. Bazısı makamsal olarak daha güçlü, bazısı müzikal olarak daha güçlü, bazısı ritim olarak daha güçlü. Ama biz bunları ayırmamamız gerekir. Onlarla ilgili şöyle 5-6 CD'lik kitabıyla beraber bir
çalışma
yapılma ihtiyacı var. Daha doğrusu o çalışmanın güncellenme ihtiyacı var.
Güncellenmesi.
Paramız yok mu? Paramız var bizim. Biz artık İmkanımız. Zengin bir toplumuz. Dindarlar olarak biz artık varlıklı insanlarız. Harcadığımız miktarlara, harcadığımız yerlere, harcadığımız eşyalara baktığımız zaman aldığımız herhangi bir eşya, nesne birkaç yıl sonra bizim neslimize değil sadece bize faydası dokunan bir malzeme olarak kalacak. Ama buralara harcadığımız paraların mesela 100 yıl sonra bizim neslimizin önüne çıkacak büyük bir nimet olacak. Bunları unutmamak
kesinlikle
gerekir.
Kesinlikle. Mukayesesini
mesela
yapmak
ben,
lazım.
Tabii tabii. Bu teraziyi iyi koymak lazım. Mesela son zamanlarda bu yıl biliyorsunuz Süleyman Çelebi ve Vesilet-ül Necat yılı. Çokça söyleşi oldu. Belgeseller yapılıyor. Bir takım çalışmalar. Evet, insanlar bir hırsla, telaşla bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben sorduklarında hep aynı şeyden bahsediyorum. Anlatıyorum. Mevlid işte şurada şöyle, burada böyle. İşte şu kadar önemli, bu kadar önemli. Süleyman Çelebi bizim Mevlid geleneğimizi başlatan adamdır. Mevlid geleneği dediğimiz zaman arkasında 64 tane tespit edilmiş, değişik dillerde Mevlid yazılmış ve bunların %80'i Süleyman Çelebi'yi örnek alarak yazmışlar. İçerik oraya gidiyor. Ben diyorum mutlaka bir Mevlid Vakfı kurulmalı. Tabii. Bir tane Mevlid Vakfı kurulmalı ve kıyamete kadar nerelerde, Anadolu'nun nerelerinde bu mevlid icra edilecekse şartları, sıfatları belirlenip vakfiye yapılmalı. O vakfiyenin de akarı kurulmalı ve o kıyamete kadar okutmalı. 600 yıl bu kadar savaşa, bu kadar tahribata rağmen dayanmış bir geleneği artık buraya bağlamak lazım.
Değil mi? O yapacağını yaptı. O kadar sene zaten geldi
şimdi
bize kadar.
Şimdi görev bizde artık yani. Onu yapmamız lazım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizim mevlid eleştirmenlerimiz yok. Bizim kendi camiamızın sanat eleştirmenleri yok. Eleştiriler husumete dayalı eleştiriler. Kıskançlığa dayalı, muhterisliğe dayalı eleştiriler.
Tahribe dayalı ya da.
Evet. Yani şimdi sektöre bakın. Sinema eleştirmenleri var. Film eleştirmenleri var. Futbol eleştirmenleri var. Ve çok büyük paralarla bu işi yapıyorlar.
Edebi eleştirmenler zaten.
Evet. Peki hani bizim müzik eleştirmenlerimiz var mı? Birkaç hocamız var. Bunlar yazılar yazıyor. Hangi birine yetişsin? Türkiye'de o kadar üretim var ki şu anda.
Evet.
Dolayısıyla bizim buralarda da eksiğimiz var. Hüdayi yolu için söylemem gereken konulardan bir tanesi buydu. Mutlaka aynı isimli olabilir, farklı isimli olabilir ama o hacmin genişletilerek biraz daha kapsayıcı bir şekilde tutulup yeni bir çalışmanın yapılması lazım.
Peki o dönem yapmış olduğunuz albümlerin dinlenme açısından bir kalitesizlik vesaire söz konusu mu?
Şimdi şöyle.
Şu anın teknik imkanları gelişti demiştiniz ya.
Evet.
Ona istinaden
şunun söylüyorum. Şunun için bunu söylüyorum. Şu andaki mix ve master dediğimiz bu teknik konu ama artık oradaki albümün içerisinde yani bir müzik parçasının içerisindeki çalmış olan enstrümanların rezonanslarını daha güçlü bir şekilde duyuruyor ve müzik daha zevkli lezzetli hale geliyor, lezzetli hale geliyor. O dönemin teknolojisi hepsini duymuyordu. İşte tamburun mesela eninini yani bir mızraba titreşim vurduktan sonraki uzayışını net duyamıyorduk o zaman ya da bir saniye duyuyorduk, iki saniye. Şimdiki ama bir perdeye dokunduğu zaman 10 saniyeye kadar o enin uzayabiliyor. Biz onu duyabiliyoruz şimdi.
Şimdi biz Hasan abinin şu an stüdyodayız ama
evet,
stüdyoda bile yaptığı son o vuruştaki titreşimi takip ediyoruz 6-7
saniye. Bu özellikle vurmalı çalgılar dediğimiz kanun gibi, tambur gibi, ut gibi şeylerde daha öne çıkıyor. Çünkü onların eninini duymamız lazım. Enin inlemek yani. Duymamız lazım. Öteki yaylı ve nefesli sazlardaki şimdi daha teknik geliştiği için onlardaki işte mesela neyin nefes sesinin biraz daha efektif hale getirildiği zaman etkisi farklı oluyor. Bunlar neden ses diye bir bilim var artık dünyada. Ve sesçiler, ben yıllar önce Hindistan'a gitmiştim. Biliyorsunuz Hindistan enteresan bir yerdir. Dünya yazılımlarının merkezi. Hatta oradaki, o zaman bizim Türk Büyükelçindeki adama ben demiştim ki, ya Hindistan nasıl bir yer, böyle enteresan geldi bana filan. Şöyle bir yer hocam dedi. Bir seçim olacağı zaman nüfusu çok, biliyorsunuz. Şu anda bilmiyorum 600 bin, yok 1 milyon küsür. Dedi ki bunlar dedi seçim yapmak kararı alırlar. Seçim yapma kararı aldıktan sonra seçim gününe kadar dağlara işte merkeplerle, affedersiniz, develerle bilgisayarları taşıyorlar. Oralarda seçimi dijital hale getirmişler.
Allah Allah.
Ama yolları müsait değil filan. Hayvanlarla bunları taşıyorlar. Ama seçim oluyor. Maksimum 2 saat sonra seçimin net sonucunu
Allah Allah
bilgisayardan alıyorlar. Şimdi orada yazılımla, orada neydi? Taç Mahal. Hı hı. Taç Mahal var. Orada bir festival oluyor. Müzik festivali. Dünya hı. ülkelerinden insanlar, hı. müzik grupları geliyor. Orada Taç Mahal'in karşı tarafına sahneyi kurmuşlardı. Bendeniz de orada bir kaside okuyacaktım. Hı. Yani konserin içerisinde bir kaside var. Şöyle bir şey oldu. Provada kasidenin böyle demin okuduğum gibi tiz bölgelerine geldim. Yukarıda bir kalışta kaldım. Şöyle bir ses karşı duvara çarptı ve sahneye geldi. Ve ben yıkıldım resmen sahnede.
Allah.
Nasıl etkileyici halde. Yani Tom Wester'in takibine bakar mısın? Benim kalacağım yeri milimetrik hesaplayıp o dalgayı efekt verip yükseltmiş. Ve etraf çınladı. Ürktüm böyle sahnede. Şimdi sesteki gücü teknik nasıl artırıyor? Biz, evet, biz ışıkları indirelim. Efendime söyleyeyim, bir tane neyzen, bir tane tamburi, çok da tuşesi yüksek olmadan bize bir saz eseri çalsınlar, dinleyelim. Bu başka bir ambiyans. Bir de kitlelere hitap ettireceksiniz sazınızı, sözünüzü. Orada başka bir ambiyans geçerli. Bugün rağbet gören müziklere bakarsanız hep yüksek gürültülü müziklerdir. Çünkü toplum artık gürültü üzerinden tatmin sağlamaya çalışıyor. Kafe dedikleri yerlere gidin. İnsanlar avazı çıktığı kadar bağırarak konuşmak zorunda. Niye? Yüksek bir müzik var. Birbirlerini zor duyuyorlar. 2 kişi yan yana duruyor, birbirlerini duyamıyorlar.
Öyle.
Otururken. Neye zorluyor? Yüksek tempoda konuşmaya, yüksek tempoda yürüyüşe, yüksek tempoda alışverişe.
Yüksek alışveriş merkezleri de öyle.
Tabii. Yüksek tempoda siyasi gerilimlere bu toplumu hazırlıyor. Onun için biz çok tartışıyoruz şu anda. Onun için biz çok bağırışıyoruz. Onun için birbirimize laf anlatıyoruz. Çünkü dip sesi yüksek.
Değil mi?
Dip sesi yüksek.
Ses kirliliği çok evet. fazla.
Dolayısıyla bu da önemli. Bu bakımdan Hüdayioğlu'nun, son cümle olarak bunu söyleyelim, esere geçelim. Hüdayioğlu'nun inşallah bir yürekli delikanlı çıkar. Onu ele alır. Bizim okumuzda şart değil. Ben bunu söylüyorum ama ben yapayım falan öyle bir niyetim yok. Her türlü katkıyı da veririm. Benim yapmam şart değil. Hatta belki birkaç ses sanatçısına icra ettirilmesine de fayda var. Çünkü 100 tane eseri bir kişi niye okusun yani?
Doğru.
Daha renkli olur, daha güzel olur, daha keyifli olur. Ve bugünün teknolojisiyle yeniden yapmakta fayda var.
İnşallah yani, böyle güzel bir çalışma.
Vesile olur inşallah.
Hasan'cığım hadi bakalım.
Ferahnak. Ferahnak nasıl bir makam Hasan?
Ferahnak.
Cemalinle Ferahnak etki yandım ya Resulallah diyor ya. Yaman dede.
Yaman dede.
Göstermeye çalışalım hocam. Yeah.
aman Allah'ım medet sultanı. Mevlam senin aşıkların, Mevlam senin aşıkların, devran ederler bu ile, devran ederler bu ile. Yolumdaki sadıkların, yolumdaki sadıkların, devran ederler huy ile, devran ederler huy ile. Gayre hüdayı meyli kes, gayre hüdayı meyli kes, Allah yeter baki heves, Allah yeter baki heves. Zikrini Hakkın her nefes, zikrini Hakkın her nefes, ilan ederler huy ile, ilan ederler huy ile.
Eyvallah. Zekai Dede tabii farklı bir dünya.
Evet.
Efendim ağzınıza sağlık, Hasan abilerinize sağlık. Böylece bize ayrılan sürenin de sonuna ne gelmiş diyorsun? Bulunuyoruz. Hocam zaman hızlı geçiyor.
Evet.
Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere son sözleri.
Eyvallah efendim. Biz de çok teşekkür ederiz. Bu akşam bizi gönüllerinde misafir eden, gönül evlerinde misafir eden, yolda, izde, mutfakta, yemekte, arabada, işte, her nerede olurlarsa olsunlar, sağlık, afiyet dileklerimizi ve hayır dua taleplerimizi ileterek saygılar sunalım.
Efendim bizler de bütün Erkam Radyo dinleyenlerini hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Bir sonraki hafta Seslerin İzinde programında tekrar buluşabilmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.